Ayrım 41.
Sayfa 361. Gene de kimliğini diğer nakkaşlardan ayrıştırmanın, bir kusurla kendini belli etmenin şeytani bir çekiciliği vardır. Bu şeytani çekicilikle Pamuk, sanatçının evrensel olduğuna inandığı zaafını yakalar. Mükemmele imza atmak. Eniştenin ömründe gördüğü eli en sihirli, gözü en ince, en mucize nakkaş, 194, Mir Seyyid Ali'den yana en büyük nakkaş, 195, Üstad Osman'a göre nakkaşlarının en sessizi, en içlisi, en suçlusu, en haini, en sinsisi, 296, ama aynı zamanda Herat resmiyle İstanbul nakşını mükemmel bir uyumla birleştirebilen tek nakkaş olan Zeytin, kişisel bir uslup edinmeye büyük bir çekilim duyar. Oysa bilmelidir ki, gerçek hüner ve ustalık hem erişilmez bir harika resmetmek, hem de bu harikada nakkaşın kimliğini ele veren hiçbir iz bırakmamaktır. 27. Üstad Osman'a göre bir genç nakkaşın ne kadar has olduğunu anlamak için üç şeye bakılmalıdır. Üsluba meraklı olup olmadığına, kitaplar parçalanıp yaptığı resimler başka kitaplarda kullanılınca üzülüp üzülmediğine, körlüğün sessizliğinin nakşın en derin yeri olduğuna inanıp inanmadığına. 74. Üsluba özenmek babayı öldürmekle birdir. Üsluba kanan oğul, Hüsrev ve Şirin'deki baba katli sahnesini tekrar etmeye mahkum olur. Bu ölçütlere göre Zeytin has bir nakkaş mıdır? Üç nakkaştan körlük ve hafıza öyküleri anlatanı yalnızca Zeytin'dir. Zeytin'in öykülerine bakılırsa, körlük ve hafıza, içerik ve tekniğin birleştiği en yüksek mertebedir. Zeytin, büyük üstadların resim aşkı, renklerin ve görmenin karanlıktan yapıldığını bilip, Allah'ın karanlığına renklerle dönmek ister der. 92. Gel gelelim, varsa bir üslubum ve kişiliğim, yalnız nakşımda değil, benim cinayetimde ve kelimelerimde de gizlidir. Bulun bakalım benim kim olduğumu kelimelerimin renginden diyen de odur. 11. Zeytin Üstad Osman'ın üç nakkaşından hem en yetenekli hem de şeytani olanıdır. Kahvede de şeytanı Zeytin çizer, meddah seslendirir. Resimle kelimenin bu şeytani buluşmasında sanatçının temsil yelpazesinin genişliği belirir. Parçadan bütüne, renkten karanlığa, zamandan zamansızlığa, sözden resme uzanan bir yelpazedir bu. 36. Zeytin çıraktır, Üstad Osman usta. Zeytin dünyevi parçalanmışlığı tanımalıdır. Üstad Osman bunu aşmıştır. Nakış aklın sessizliği, gözün musikisidir Üstad Osman'a göre. 73. Ama Zeytin'in Üstad Osman kadar hünerli bir nakkaş olmamakla birlikte bir ustası, bir babası daha vardır. Enişte. Enişte Zeytin'i Üstad Osman'ın gösterdiğinin tam tersi bir yöne, Frank usulünde üsluplu çizmeye teşvik eder. Bu iki usta arasında bölünmüş olan Zeytin, üslubun lanetiyle enişteyi de öldürür ve bütün uslup meraklısı sanatçıların yapmak zorunda olduğu eylemi, babayı öldürmeyi gerçekleştirir. Nakkaşlığın sanat felsefesinde nakkaşın kimliği gibi bir resmin hangi kitaba ait olduğunun da önemi yoktur. Resimler zaman içinde sürekli başka başka ciltlerde bütünleşir, sonra bir savaş, yağma, kıskançlık, hırsızlık gibi nedenlerle bu ciltler sökülür, parçalanır ve yeni kitaplar oluşur. Bu parçalanma bir anlamda resimlerin zamana direnişleridir. Böylece 500 yıldır Arap hattatlarının gönlünde yatan sonsuz zaman fikrinin yazıda değil resimde gerçekleşeceği anlaşıldı. Bunun ispatı kitapların, ciltlerin parçalanıp yok olması, ama içindeki resimli sayfaların, başka kitapların, başka ciltlerin içine girerek sonsuza kadar yaşayıp Allah'ın alemini göstermeye devam etmesidir. 86. Bazen bu parçalanma sonucunda hangi resmin hangi hikayeye ait olduğu da karışabilir. Timur'un oğlu Ulu Bey'in ele geçirdiği ciltleri parçalattırıp kendi adına yeniden ciltlettirirken, nakkaşları acele etmeye zorladığı zamanki gibi. 94. Ama körlük mertebesine ulaşmış bir nakkaş için bunun da önemi yoktur. O bir çocuğa ne gördüğünü anlattırarak bile hangi resmin hangi hikayeye ait olduğunu söyleyebilir. 95. Körlük nakkaşlar aleminde bütüne kavuşmaktır. Büyük Üstad Behzat'ın hocası Üstad Nakkaş Seyit Mire'ye göre körlük bir bela değil, bütün hayatını onun güzelliğine adayan nakkaşa Allah'ın vereceği son mutluluktur. Çünkü nakış Allah'ın alemi nasıl gördüğünün nakkaşın aramasıdır ve bu eşsiz görüntü ancak yoğun bir çalışma hayatından sonra gözler yorulup nakkaş iyice yıprandığında ulaşılan körlükten sonra hatırlanarak olur. Demek ki Allah'ın alemi nasıl gördüğü bir tek kör nakkaşların hafızalarından anlaşılır. 96. Körlük ve hafıza ile ulaşılacak mertebe zamansızlıktır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı anımsatan bir cümlede Kara şöyle der: "Sanki baktığımız resimlerin ve hikayelerin gösterdiği hiç değişmez, akmaz altın bir zaman, bizim hazine odasında yaşamakta olduğumuz küflü ve nemli bir zamana karışmıştı." 350. Kara'yı ve Üstad Osman'ı hazine odasına getiren neden, eniştenin katilini bulmak için teşhis etmek istedikleri bir kusurdur gerçi. Ama Üstad Osman bunu son derece bencilce ve sanatkarca bir bahane olarak kullanıp, gözlerini yüzyılların nakış şaheserlerine bakarak doyurur. Bunları gördükten sonra o da, aynı Mirza Muhammed Haydar Duglat gibi, Allah'ın ölümsüz zamanının manzaralarına kavuşmuş bir nakkaşın, sıradan ölümlüler için yapılan kitap sayfalarına geri dönmek istemez ve mutlak bir sessizlik, mutlak bir karanlık ve boş sayfanın sonsuzluğuna kavuşmak için gözlerini kör eder. 97. Göz bebeklerine çöken sisle, Üstad Osman mutlak, sessiz, zamansız bütüne ya da sanatçının mutlak arınmasına doğru yol alırken, romanda bütünlenemeyecek parçalar, tamamlanamayacak öyküler arasından ilerler. Kara, eniştenin padişah için hazırladığı kitabın resimlerinin hikayelerini yazacağına Şeküren'in peşindedir. Katil Zeyd'in, eniştenin perspektif kullanarak yaptırdığı bir son resmin peşindedir. Bu, kitabın eksik olan 10. resmidir. Bu son resimde çerçeve doğu usulünde nakşedilecek ama ortada Frank usullerine göre yapılmış bir portre olacaktır. Padişahın portresi. Zeyd'in enişteyi öldürdükten sonra ortası henüz tamamlanmamış bu resmi de alır. Böylece eniştenin projesinin yarım kalmasına neden olur. Bizim alemimizin en kıymetli, en vazgeçilmez şeylerini hikaye ve resim edecekti bu kitap. Ve tıpkı firasetnamelerde olduğu gibi padişahımızın bir resmi kitabın kalbinde yer alacaktı. Frank üstadlarının usullerinden de yararlanılacağı için görünce Venedik doçunda hayranlık ve dost olma isteği de uyandıracaktı. 262. Ama bu kitap yapılamaz. Pamuk'un son romanlarının ortak teması yinelenir. Doğu-batı kesişmesinde yok olan ve var olan hep bir koşula, bir ihtimale, kaybolma, değişme, bir şeyin başka bir şeyin yerine aldığı süreçlere bağlanır. Katil Zeyd'in bu süreçlerin sanatçısıdır. Ama büyük bir sanatçı olduğu için sonunda Üstad Osman'ın ulaştığı arınmadan o da payını alır. Meddah'ın köpek, at, ağaç, kırmızı, para, ölüm, şeytan resimlerinin öykülerini seslendirdiği kahvenin müdavimlerinden olan Zeyd'in, bu öykülere müdahale ederek kendisi de iki öykü anlatan, resimle sözü buluşturabilen tek nakkaştır. Anlattığı öykü, körlük ve üslup üzerine iki hikayedir. 327'den 29'a. Bir yandan körlüğün zamansızlığına özlem duyan, Bir yandan da kırmızıya çekilen zeytin bölünmüş bir kişiliktir. 327. Zeytinin imzası olan kırmızı Üstad Osman'ı bile bir an baştan çıkarır. Üstad nakkaşlarımın her birinin bir başka köşesine dokunduklarını hemen fark ettiğim kalabalık bir resmin kırmızısı aşkla korkuttu beni. Resme kimin olduğunu çıkaramadığım bir el, gizli bir mantığın hükmünce tuhaf bir kırmızı sürmüş, resmin gösterdiği bütün alem ağır ağır kırmızıya batmıştı. 289. Bu el elbette katil zeytinin elidir. Kırmızı dünyeviliktir, geçen zamandır, değişimdir, aşk, tutku, kıskançlık, şeytan, kısaca insanlıktır. 214'ten 17'ye. Eski büyük üstadlar gözlerini kör ettikten sonra gözleri kararıncaya kadar baktıkları resmin üstüne akan kanın rengi de kırmızıdır. 372. Zeytinin enişteyi öldürdüğü hokkanın içindeki mürekkebin rengi de. Kırmızı karanlıkta bir kelime, yani sözün resimle şeytani buluşmasıdır. 215. Sonunda enişteden çalınan yarım kalmış resim de zeytinde bulunur. Zeytin resmi büyük bir günahla tamamlamıştır. Ortada padişahın Frank usulü çizilecek resmi yerine kendi resmini çizmiştir. Böylece eniştenin projesi yarım kalır. Ama onun yerini başka bir proje, başka bir sürecin başlangıcı alır. Doğu'nun bütüncü sanat anlayışından Batı'nın parçalı sanat anlayışına geçiş. Resimlerin kırılan çerçeveleri, öyküye davetiye çıkaran seyahatleri, söz ve imgenin sonsuza dek birbirini kovalayacağını ima ederek hayal gücüne vurulacak prangaları reddeder. Bu geçişin öncüsü katil nakkaş zeytin, bir nakkaş gibi kör edilerek arınır, bir katil gibi kafası kesilerek ölür. Kitabın sonu. 27 Mayıs 2005. Sayfa 365.